İbni Haldun Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programı başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce Osmanlı döneminin gözde mesire yerlerinden birisi olan Kağıthane'nin tarihine dair Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk'un kaleminden kısa bir özet sunacağız. Ardından yine Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya müracaat ederek Topkapı Sarayı'nın bölümleri hakkında bilgiler nakletmeye devam edeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Şükrü Çoruk, Kağıthane'nin kısa tarihini sosyal medyada basit, sade ifadelerle güzel bir şekilde özetledi. Nakledelim. Osmanlı döneminde en fazla tercih edilen mesire yeri olan Kağıthane'nin bu anlamda tarihi Kanuni dönemine kadar uzanır. Aslında Kağıthane'yi daha önceden devlet ileri gelenlerinin sahil saraylarının yer aldığı Eyüp semtinin bir devamı olarak görmek gerekir. Haliç'in özellikle Eyüp tarafı sahil saraylarla yani yalılarla çevrilidir. Evliya Çelebi'ye göre Kağıthane 19. 17. yüzyılda ilgi gören bir yerdir. Hatta yüzmek için dereye girenlerden bazıları ağaç köklerine takılıp boğulur. Bununla birlikte Kağıthane'nin bir dinlenme yeri olarak öne çıkması biraz zevkine düşkün bir padişah olan 3. Ahmet devrine rastlar. Kağıthane'nin ortaya çıkmasında 28 Çelebi'nin Fransa'ya yaptığı elçilik seyahatinin de büyük etkisi vardır. Fransa'da üst düzeyde ağırlanan 28 Çelebi, Paris'teki kraliyet bahçelerini çok beğenir. Damat Paşa'ya Avrupa'dan gelen misafirleri ağırlamak için İstanbul'da da aynı tarzda bahçeler yapılmasını telkin eder. Hayat karşısında bu dünyevi açılım aslında 18. yüzyılın bir özelliğidir. Tırnak içinde, gülelim, eğlenelim, kâm alalım dünyadan. Dünyadaki eğilim, padişahın mizacıyla birleşince ortaya Kağıthane, Sadabat çıkıyor. Köşkler, kasırlar, su yolları, havuzlar yapılıyor. Büyük bir imar faaliyetiyle Kağıthane, dağ üstü bağ bir sayfiye halini alıyor. Kışın helva sohbetleriyle eğlenen halk, yazın Kağıthane'dedir. Bu arada 3. Ahmet'in şehzadeler için tertip ettiği sünnet düğününü de hatırlayalım. Eğlencelerin bir ayağı da Haliç'tedir. Devletin böyle bir eğilime girmesi halkı da etkiler. Herkes gücü ölçüsünde bu hayata katılmaya çalışır. Toplumsal denge bozulur. Seyir akçesi yüzünden aileler dağılır. Eşler arasındaki geçimsizlik mahkemelere yansır. Ekonomi zaten bozuktur. 1730'da kararlaştırılan İran seferinin iptal edilmesi devlete olan güvensizliği tetikler. Neticede patrona isyanıyla Lale Devri son bulur. Peki Kağıthane'deki köşkler ve Sadabat ne olacaktır? Önce bu yapıların yakılması fikri ortaya atılır. Sonra el aleme rezil oluruz diye büyük kısmının yıktırılmasına karar verilir. Kağıthane, patrona isyanının etkileri geçtikten sonra tekrar gündeme gelir. Tamirat geçirir. Nihayetinde devir değişmiştir. 18. yüzyılın ikinci yarısında yine İstanbul'un gözde yazlık mekanlarından birisi olur. Padişahlar sık sık burayı ziyaret ederler, cirit seyrederler. Harem kadınları da kağıthanede eğlenirler. 19. yüzyılda halkın kağıthaneye rağbeti iyice artar. Cuma ve pazar günleri çok kalabalık olur. Adeta bütün İstanbul oradadır. Kayıkla gezmek, ata binmek, piknik yapmak, tepelere çıkmak kağıthaneye gelenlerin başlıca eğlenceleridir. Seyyar satıcıların gürültüsü, toz toprak meselesi, güvenlik sorunu insanlara zor anlar yaşatır. Falcılar zaten her daim oradadır. Gürültüden hoşlanmayan aileler tıpkı Rakım Efendi gibi kağıthaneye gitmek ve keyfini sürmek için hafta içini tercih ederler. Üst düzey kesim ise Tanzimat sonrasında kağıthane yerine küçük su ve gök suyu tercih edecektir. Bununla beraber kağıthane ilgi çekmeye devam eder. Abdülaziz eskiden kalan camiyi bugünkü haliyle yeniden yaptırır. Hatta bu camide cuma namazı kılıp selamlık törenleri düzenlediği olur. Bu arada kadın ve çocukların mesire yerlerine giderken bindikleri süslü püslü, renkli boyalı koçu denen arabayı da hatırlatalım. İstanbul'da mesire yerlerindeki düzeni sağlamak için hükümet tarafından halka zaman zaman uyarılar yapılırdı. 1861 tarihli örneği veriyorum. İstanbul'un mesire yerleri hakkında hükümet tarafından 1861 yılında neşrolunan tembihnamenin suretidir. Okuyalım. Yaz mevsimlerinde herkesin mesire yerlerine gitmesi eski bir adet hükmündedir. Bu yerlerde ırz ve edebiyle gezenlere hükümetin müsaade edeceği aşikardır. Fakat bu vesileyle edep dairesinden çıkmak ve kanunlara aykırı hareket etmek asla caiz değildir. Mesire yerlerinde kanuna ve nizamlara aykırı davrananların cezalandırılacağına dair tanzim ve ilan olunan tembihnamedir. İstanbul'da Veli Efendi, Çörekçi, Çırpıcı Çayırları ve Bayrampaşa, Üsküdar, Çamlıca, Merdiven Köyü, Haydarpaşa, Duvardibi ve Boğaziçi'nde, Beylerbeyi'nde havuzbaşı mesirelerine cuma ve pazar günleriyle diğer günlerde herkes gidebilecektir. Fakat kadınlar ve erkekler için ayrı yerler bulunduğundan kadın ve erkek karma karışık oturmayacak ve oturamayacaktır. Buna aykırı hareket edenler kanunun 254. maddesine göre cezalandırılacaktır. Üsküdar'da Moda Burnu ve Fener Bahçesi'ne, Beşiktaş'ta Hacı Hüseyin Bağı ve Ihlamur Küçük Çiftliği'ye, Beyoğlu'nda Taksim önüne, Boğaziçi'nde Küçük ve Büyük Sular, Çubuklu, Hünkar İskelesi ve Arnavutköy akıntısına cuma ve diğer günlerde kadınlar gidebilecekler ancak pazar günleri Müslüman kadınlar gidemeyecektir. Şayet gidenler olursa yukarıdaki kanun gereğince cezalandırılacaktır. Üsküdar'da Bağlarbaşı civarında Maşatlık denilen yerle Bostancıbaşı Köprüsü arasında bu kere açılan çifte havuzlar, Serbostan Bağı ve Sultan Tepesi civarında Susuz Bağ ve Kuzguncuk üzerindeki Arapzade Bağı ve Maslak, Şişli, Levent Çiftliği, Pangaltı ve Zincirli Kuyu öteden beri mesire yeri olmadığından, hangi gün olursa olsun Müslüman kadınların araba ile durması ve örtü serip oturması kesinlikle yasaktır. Adı geçen yerlerde ve yollarda gerek erkek gerekse kadın edep dışı hareket edenler ve eğlenenler, gelip geçenlere laf atmaya kalkışanlar ilgili kanunun 202. maddesine göre cezalandırılacaklardır. Gerek sözle, gerekse hareketleriyle rezalet çıkaranlar yine aynı kanuna göre cezalandırılacaktır. Makam ve mevki sahibi kişiler dahi bu yasaklara uymak mecburiyetindedirler. Aksi halde makamları onları kurtaramayacaktır. Akşam ezanına bir saat kala mesire yerlerinde kadınlardan hiçbir kimse kalmayacaktır. Mesire yerlerinde görev yapan kolluk kuvvetleri halkın ırz ve edebiyle gezip eğlenmesini sağlamak amacıyla orada bulunduklarından vazifesi sırasında bunlara hakaret edenler kanunun 116. maddesine göre cezalandırılacaktır. Evet, 1861 tarihli talimnamede uyarı yazısında bu bilgiler yer alıyor. Kağıthanede 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın başlarında ayrıca okulların yıl sonu piknikleri ve esnaf birliklerinin kır ziyafetleri olurdu. Özellikle Abdülhamit döneminde padişah tarafından askeri okul öğrencilerine bahar geldiğinde kuzu ziyafeti verilirdi. Bir şekilde kökü lale devrine uzanan kasırlar ve köşkler zamanla harabeye döner, Cumhuriyet döneminde yerini başka yapılar alır. Kağıthanenin geçirdiği değişim aslında 19. yüzyılda başlar. Tuğla fabrikaları, poligon, askeri tesisler, elektrik fabrikası derken bugüne gelir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun, balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Sırada Osmanlı Sarayı'nın bölümlerine dair nakledeceğimiz bilgiler var. Bu hafta Hünkar Dairesi'nden ve çifte kasırlardan bahsedeceğiz. Profesör Doktor İlber Ortaylı şu bilgileri veriyor. Hünkar Dairesi. Hünkar hamamının karşısında bulunan kapıdan girilen Hünkar Dairesi, iç içe odalardan ve koridorlardan oluşan bir mekandır. 3. Osman, 1. Abdülhamit, 3. Selim dairelerinin ve yatak odalarının bulunduğu bir kısmın Sultan 3. Osman'dan itibaren padişahlarca kullanıldığı bilinir. Sultan 3. Osman'dan sonra tahta çıkan Sultan 3. Mustafa sayılmazsa birbiri ardına tahta çıkan padişahlarca geliştirilen bir mekandır ki burada son değişikliği Sultan 3. Selim yapmıştır. 1. Abdülhamit has odası ve hazine odası. Hünkar hamamının karşısında bulunur. Kapı kitabesinin dış tarafında Sultan 3. Osman'ın adı geçmektedir. Bu durum, mekanın çeşitli devirlerde ciddi yenilenmeler geçirdiğini ve Sultan 3. Osman zamanında da yenilendiğini gösterir. Kapının iç tarafındaki kitabede ise, Melce-i Şahan-ı Alem Han Hamid-i Dadgir, Nüsha-i Ahlakına Muhtaç 100.000 Faslü Bab ifadesi, odanın son olarak Sultan 1. Abdülhamit tarafından inşa edildiğini gösterir. Dikdörtgen planlı odanın tavanı düzdür ve koyu yeşil üzerine mavi-kırmızı işlemeli kabartma nakışlarla tezyin edilmiştir. Odanın kapı kanatları son derece itinalı süslerle işlenmiştir. Odaya 12 pencere açılarak aydınlık bir ortam meydana getirilmiştir. Odanın sol tarafında siyah ve beyaz mermerden bir çeşme bulunur. Çeşmenin ayna taşında, ''Çeşme-i dilcu-yu hayat, cavidan-ı aynı safa'' beyti yazılıdır. Altın yaldızlı ve renkli nakış işlemeli yekpare ocağı muhteşemdir. Odanın sağ tarafında ahşap bir şirvan bulunur. Hükümdarların odalarında bulunan çeşme, ocak ve şirvan, mekanın padişaha ait olduğunu ispatlar bir atmosfer oluşturur. Salondan sultanın yatak odasına, taş oda, hazine odasına geçilir. Eskiden Valide Sultan Hamamı koridoruna açılan ve şahsi hazine yahut gardırop olarak kullanılan mekanı Sultan 1. Abdülhamit girişi dolap yaptırıp yeni bir giriş kapısı açtırarak dairesine bağlatmıştır. Böylece yatak odası haline getirilmiştir. Odanın girişindeki kitabede padişah için bir dua yazılıdır. Tavana doğru hayali manzara resimleri yer alır. 1. Abdülhamit dairesinin harem için en büyük özelliği bu dairenin bir geçit görevi görmesidir. Buradan 3. Osman Taşlığı ve Köşkü'ne, 3. Selim Has Odası ve Mihrişah Valide Sultan dairelerine geçişi sağlar. Böylelikle hareme yeni eklenen daireler haremin eski mekanları ile irtibatlandırılmıştır. Kırım'ın kaybedildiği Küçük Kaynarca Antlaşması gibi Osmanlı tarihinin en ağır antlaşmalarından birinin imzalandığı dönemde padişah olan Sultan 1. Abdülhamit, Özi Kalesi'nin Rusların eline geçip Rusların Müslümanlara karşı yaptıkları katliamları duymasıyla düştüğü derin kederde, "Ektar ve efkarımdan uyku gözlerime haram olmuştur" dediği günleri bu odada geçirmiş ve yeni bir kalenin daha düştüğü haberini getiren yazının ilk kelimesini okuduktan sonra felç geçirip bu dairede vefat etmiştir. Birinci Abdülhamit, Osmanlı padişahlarının en sulhsever ve hoşgörülü olanıydı. Saray halkıyla olan ilişkileri, hanedana mensup şehzadeler ve hatta veliahtla olan temaslarında da bu görülür. Nitekim yeğeni veliaht 3. Selim'le Fransa kralı 16. Louis arasındaki bir mektuplaşma tespit edildiği halde bunu hoş görmüş ve veliahtı bundan dolayı cezalandırmamıştır. Bu gibi izinsiz mektuplaşmaların o devirde ihanet ölçüsünde değerlendirildiği bilinir. Mesela Rusya veliahtı Alexey'in babası Çar Büyük Petro tarafından böyle bir sebeple idam edildiği biliniyor. Döneminin bir sulh dönemi olmasını istemiştir. Fakat maalesef 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yaşadığı istihale ve facialar onun da kardeşi 3. Mustafa gibi erken vefatına sebep olmuştur. Üçüncü Selim Dairesi, Meşk Odası. 1. Abdülhamit Odası'ndan bir aralıkla geçilen 3. Selim Dairesi, ön cepheye sonradan ilave edilmiş bir dairedir. Üç tarafı pencereli olan odanın pencerelerinden birinden 3. Osman Köşkü'ne kapı açılmıştır. Türk rokoko üslubunu gösteren daire, kare planlı ve ahşap tabanlı olup duvarları yaldızlı kabartmalarla süslemelidir. Dairenin ocağı meşhurdur. Penceresi olmayan tek duvarı baştan başa kaplayan abidevi ocak düzeninin üzerindeki duvar bölümleri manzara resimleriyle donatılmıştır. Ocak nişinde küçük mavi beyaz Hollanda çinileri kullanılmıştır. Bu çiniler bu ocakta ateş yakılmadığını dışarıdan getirilen ve içinde kor haline gelmiş ateşin bulunduğu mangalların buraya konulduğunu gösterir. Üst katta bulunan 3. Selim Meşk Odası'na ahşap bir merdivenle çıkılır. Burası Sultan 3. Selim'in hat, şiir ve beste çalışmalarını yaptığı bir mekandır. Adını da bu faaliyetlerden alır. Odanın duvarlarında Allah Celle Celaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aşere-i mübeşşere levhaları bulunur. Aynalarının üzerlerinde de besmele ve ayetlerle 3. Selim Han'ın tuğrası ve şu kıta işlenmiştir. Görmemiş mirat-ı hülyasında İskender dahi, kıl nazar suret nümadır, benzemez kâr-ı kadim. Himmet-i şahanesiyle kıldı bu kasr-ı bina, rub-ı meskûnun şehidat averi Sultan Selim. Meşk odasının diğer adı Lihye-i Saadet Odası'dır. Önceleri odayla hünkâr sofası arasındaki dolapta Hazreti Peygamber'in sakalı şerifi bulunduğu için odaya bu ad verilmiştir. Ferah bir oda olan Meşk Odası, Sultan 3. Selim gibi sanat ruhlu bir padişaha derin tefekkür yapma imkanı sunar. Rivayete göre padişah tahttan indirilince bu dairenin alt katında yaşamış ve ne yazık ki asilerce burada ailesinin gözü önünde öldürülerek naaşı arz odası ile Bab-ı Sade arasına atılmıştır. Üçüncü Osman Taşlığı ve Köşkü. Üçüncü Osman Köşkü, hünkâr sofasına eklenen en son köşktür. Köşke 3. Osman Taşlığı'ndan ulaşılır. Dikdörtgen şeklindeki ferah taşlık yüksek payeli bir teras halinde yapılmıştır. Ortasında mermer bir süs havuzu bulunduğu için buraya havuzlu taşlık da denilir. Çiçek tarhları ile renklendirilmiş olan taşlıkta çiçek masası da yer almaktadır. Taşlığın Gülhane Parkı'na bakan tarafında 3. Osman Köşkü bulunur. Sultan 1. Mahmut tarafından inşasına başlanan köşkün Sultan 3. Osman tarafından tamamlandığı sanılmaktadır. Ancak 3. Osman'a ait bir kitabe bulunmamakta, anıt gibi inşa edilmiş kapısı üzerinde Sultan 2. Mahmud'un tuğrası ve talik hatla kaleme alınmış bir beyit bulunmaktadır. Mihensaz olma için can evinde bu deri şevket, olur avuş küşa Sultan Mahmud Han'a bi minnet. Köşkün hünkâr mekanı olduğunu vurgulayan ihtişamlı cümle kapısı yanındaki iki küçük çeşmenin alınlık taşlarında Mübarek Bağat ve Saadet Bağat yazılıdır. Bağat olsun anlamında. Mübarek Bağat, mübarek olsun. Köşk, ortada çıkmalı bir baş oda ve iki yanında birer odadan ibarettir. Gülhaneye doğru taşan salon divanhane olarak düşünülmüştür ki bu da hünkârın burada yaşadığı intibaını güçlendirir. Divanhanenin yaldızlı tabanı oldukça süslüdür ve bu süsleme aydınlık ortamla birlikte daha da bir renkli görülür. Köşkün pencereleri Gülhane Parkı'na bakar. Ocak karşısındaki oymalı yatak yeri altın yaldızlı sütunlara dayanmaktadır. Salonun iki yanındaki süslemeli odalardan, arkadaki alt pencerelerinde çok zarif yaldızlı parmaklıklar ve sık kafesler bulunur. 3. Osman, tebdili kıyafet ve takma isimle İstanbul'u gizlice teftiş etmekle meşhurdur. Aslında tebdil gezerek etrafın ve toplumun nabzını yoklamak eski bir ananeydi. 3. Osman, bu ananeyi çok sıklıkla uygulamıştır. Ocaklı Sofa. Valide Sultan Taşlığı'ndan saltanat kapısı ile girilen sofa, adını haremde bulunan en büyük ocağın burada bulunmasından alır. Kadın efendiler dairesi ile çeşme sofası arasını kaplayan büyük bir salondur. Ocaklı sofanın bulunduğu yerde Şimşirlik'ten gelen meyilli bir yol ile Hasekiler dairesine, oradan Şehzadeler Dairesi'ne çıkılabilirken 1665 yangınından sonra sofa Sultan 4. Mehmed'in emriyle yenilenmiştir. Kubbeli olan sofa 17. yüzyıl çinileri ve kalem işi desenlerle süslüdür. Sofaya açılan kapının karşısında bu sofaya adını veren bronzdan yapılmış meşhur ocak yer alır. Ocağın önü altın yaldızlı parmaklıkla çevrilidir. Mabeyne ve köşklere çıkartılacak mangallar burada doldurulmaktadır. Sürekli olarak desteklenen ocağı, hizmetliler odun yerleştirdikten sonra bunun telaşı içindedir. Bu ocaktan ateş alınıp mangallarla dağıtıldıktan sonra ocak kilitlenir, daha sonra yeniden açılarak kor haline gelmiş odunlar mangallara dağıtılırdı. Duvarların üst kısımlarında besmele ile Allahümmensur abdeke ve halifeteke, Allah'ım kuluna ve halifene yardım et duası yazılıdır. Kapı üzerlerinde ise Farsça, Padişahı ta kıyamet devlet et efsun bad, du metanet şad-ı hürrem düşman et mahsun bad. Padişahlığın kıyamete kadar yükselerek devam etsin. Sen metin ve bahtiyar ol, düşmanların mahzun olsun duası yazılıdır. Padişah evinin bu en orta mekanından padişah dairesine girilebilir. Ayrıca ocaklı sofa, baş haseki ve şehzadegan dairelerini de çeşmeli sofa yoluyla hünkâr sofasına bağlar. Valide taşlığına geçişi de olduğu düşünüldüğünde ne kadar merkezi bir konumda bulunduğu daha iyi görülür. Hünkâr sofası, muayyede sofası, büyük oda. Hünkâr sofası, harem daireleriyle mabeyn arasında bulunan büyük ve ferah bir sofadır. Haremde padişahların bayramlaşma mekanı, sohbet salonu, düğün, merasim ve kabul salonu olarak kullandıkları mekan, 17. yüzyılda muhtemelen üstü açık olan taşlığın kapatılmasıyla elde edilmiş olmalıdır. Bayramlaşma merasimlerinin zaman zaman burada yapılmasından dolayı muayyede, bayramlaşma sofası da denilmektedir. Hünkâr sofası hakkında bazı yayınlarda harem eğlencelerinin burada yapıldığı iddiaları vardır. Bazı huzur derslerinin şehzadelerin Şeyhülislam'dan aldıkları ilk ders olan Bedi Besmele'nin, Mevlid okumalarının, Ramazanlarda Kur'an okumalarının yapıldığı ve Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle dolu bir mekanla böyle tasvirlerin uyum sağlayamayacağı açıktır. Hünkâr sofasından 3. Ahmet Yemiş odasına, 3. Murat Has odasına, hamam yoluna, havuzlu taşlığa açılan pek çok kapı mevcuttur. Bu durum buranın taşlık olduğunun da mühim bir delilidir. Sofada bulunan kapı kanatları kabartma süslemelerle bezelidir. Haremin iç içe geçmiş ve dolambaçlı yapıları içinde hünkâr sofası oldukça ferahtır ve haremin en büyük, en güzel salonudur. Sofayı kaplayan büyük kubbesini kalem işlemeli 4 sivri kemer taşır. Büyük kubbenin merkezinde koyu yeşil zemin üzerine yaldızlı hatla Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi el-Kerim, el-Rahim, el-Kadim, el-Hakim, el-Azim, Allahu el-Aziz, el-Cebbar ifadesi yazılıdır. Duvarlarında mavi zemin üzerine beyaz yazıyla Bakara suresinin 258, 259, 260 ve 261. ayetleri nefis bir hatla işlenmiştir. Büyük kubbenin kapladığı orta mekanda şirvanlı bir taht vardır. Tahtın yerinde günümüzde bir kanepe konulmuştur. Taşlığa doğru yapılan şirvanın altında sedirler mevcuttur. Şirvan altında işlenen süslemeler göz alıcıdır. Burada bulunan aynalı kapıların biri 3. Ahmet Yemiş odasına, diğeri ise şirvanın üzerine çıkılan merdivene açılır. Şirvanın üzeri camilerde kadınlara ayrılan mahfilleri andırır. Bayramlaşmalar sırasında harem kadınları merasimi buradan seyrederlerdi. Sofa 26 pencereyle aydınlık bir ortamdır. Ocak bulunmayan mekanın hamamdan gelen sıcak suyun sofanın altındaki kanallarda dolaşması ile ısıtıldığı düşünülmektedir. Sofada 3 tane mermer çeşme yer almaktadır. Duvarlarda çok büyük aynalar vardır ki bunlardan bazılarının çerçevesi kendisinden olup kenarları da meyve ve asma dalları figürleriyle süslenmiştir. Yemiş odası, 3. Ahmet Has odası. Hünkâr sofası ile 1. Ahmet okuma odası arasında bulunan yemiş odası, adını duvarlarındaki meyve figürlerinden almıştır. 3. Osman taşlığına bakar. Sultan 3. Ahmet tarafından has oda olarak inşa edilen bu küçük ve basık oda, padişahların zaman zaman yemek yedikleri bir mekandır. Duvarlarını baştan başa kaplayan ahşap panolar çiçek ve meyve resimleriyle doludur. Vazolarda yer alan çiçek demetlerinin altında çeşitli meyve figürleri yer alır. Haremdeki odalarda süsleme olarak çini yerine ahşaba geçilmesi mühim bir değişikliktir. Minyatür üslubunda çizilen figürler, Lale Devri'nde Osmanlı resminin batıdan etkilenmeye başladığını gösterir. Ahşap panolar içine aynalar da yerleştirilerek odada değişik bir süsleme tarzı geliştirilmiştir. Kare odanın taşlığına bakan duvarında alçı kabartmalı bir ocak bulunur. Yemiş odası hünkâr sofasına ve 1. Ahmet okuma odasına birer kapı ile bağlıdır. 1. Ahmet'in eşi ünlü Kösem Sultan'dır. Çok genç yaşta birbirlerini tanıyan ve adeta birlikte büyür gibi evlenen bu iki güzel gencin çocukları 4. Murat ve 1. Sultan İbrahim'dir. Sultan 2. Osman, 1. Ahmet'in diğer eşinden olma çocuğudur. İki genç hükümdar çiftin, 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın bilhassa Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi'yi çok ziyaret ettikleri ve dolayısıyla Kösem Sultan'ın bugün Çinili Cami diye bilinen camisini de o semtte bina ettirdiği bilinir. Üsküdar, onların sayesinde bir kere daha önem kazanmış, uhrevi bir semt haline dönüşmüştür. 1. Sultan Ahmet, Osmanlı Sarayı'nda saltanat veraset usulünü de değiştirmiştir. Bundan amaç, kardeş katlini önlemektir. Çok genç yaşta olan bu hükümdarın, Osmanlı mimari eserlerinin başında gelen ve Batılıların Mavi Cami dedikleri ünlü camiyi inşa ettirdiği ve Ayasofya'nın tam karşısında Osmanlı zevkinin abideleşmiş hali olan bu binanın İstanbul'un da Ayasofya ile birlikte siluetini teşkil ettiği malumdur. Sultan 1. Ahmet Has Odası. Sultan 1. Ahmet tarafından 1608'de dedesi 3. Murad'ın has odasına bitişik olarak inşa ettirdiği oda fil bahçesine bakar. Padişahın burada bir kitap dolabı yaptırmasından hareketle 1. Ahmet Mütalaa Salonu veya 1. Ahmet Kütüphanesi, okuma odası denilmesi galatı meşhurdur. 1890'lı yıllarda çekilen fotoğrafların resim altlarında dahi aynı yanlışlık tekrar edilmiştir. Odanın üzeri küçük bir kubbe ile örtülü olup oda duvarların kubbeye ulaştığı noktaya kadar bir çini sergisini andıran çeşitlilikte İznik çinilerine sahiptir. Girişin sağında ve karşısında üçer pencere, solda gömme dolaplar ve duvar içine yerleşmiş nefis bir çeşmesi vardır. Pencere ve dolap kapakları ile çekmeceleri sarayın klasik sedef bağ işçiliğinin güzel örneklerini gösterir. Çiniler üzerinde sülüs ve nesih hatlarla yazılmış manzumeler ve dua beyitleri vardır. Kubbenin altında dört tarafta ise Kur'an-ı Kerim'in son dört suresi Tebbet, İhlas, Felak, Nas yazılıdır. 13 yaşında padişah olan ve 28 yaşında vefat eden Sultan 1. Ahmet'in inşa ettirdiği Sultanahmet Camisi, Osmanlı zevkinin abideleşmiş halidir. Bahti mahlasıyla şiirler de kaleme alan Sultan 1. Ahmet, Peygamberimizin ayak izinden sorguç yaptırıp, ortasına da mavi mine üzerine altınla kendine ait bir dörtlüğü yazmıştır. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini ol Hazreti Şah-ı Resulün. Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda, durma yüzün sür kademine o gülün. Üçüncü Murat Has Odası, Havuzlu Köşk, Üçüncü Murat Kasrı. 3. Murat Has Odası pek çok bakımdan ilk olma özelliği taşıyan bir mekandır. Mimar Sinan tarafından 1579'da yapılan bu köşk sarayda bilinen ilk hünkâr odasıdır. Padişahların resmi ve hususi dairesi olarak kullanılmıştır. 3. Murat Has Odası, Mimar Sinan'la birlikte 16. yüzyılda Osmanlı mimarisinin ve sanatının eriştiği zirveyi ve süsleme anlayışındaki derin zevki gösterir. Sarayda bulunan en büyük has odadır ve haremin en eski köşküdür. Bu haliyle Osmanlı mimarisinin ihtişamlı yapılarındandır. Odaya hünkâr sofasından geçilen bekleme odasından, hünkâr sofasından ve 1. Ahmet Has odasından girilebilir. Odaya ilk girişte 16. yüzyıl İznik çinilerinin muhteşem kompozisyonu dikkat çeker. Yazı kuşağı olarak mavi zemin üzerine beyaz renkte bir ayetel kürsi ve ''Ya eyyühellezine amenu'' diye başlayan ayetler odayı baştan başa dolaşır. Pencereleri, kubbesi, kapı ve dolap kanatları, ocak ve çeşmesi Osmanlı üslubunun bir örneğidir. Dolap kapaklarındaki, pencerelerdeki, bordürlerdeki itinalı süslemeler odanın bir padişaha ait olduğunu anlatır şekildedir. Haremde örneği bulunmayan anıtvari mermer çeşmenin 3 yalağı ve 3 musluğu bulunur. Yalaklar odada güzel bir su şırıltısı oluşturmak için düşünülmüştür. Çeşme çiçek motifleriyle süslenmiştir. Odanın taç kapısının kanatları sedef, fil dişi ve bağ kakmalı olup, kapı üzerinde en üstte kelime-i tevhid yazısı, altında ise kitabesi bulunur. Emri düp, Hazreti Sultan Murad-ı Adil, yaptılar yümn ile bu kasr-ı şerif oldu tamam. Şeklinde başlayan kitabesi, bu güzel odayı Sultan 3. Murad'ın 1578'de yaptırdığını anlatmaktadır. Kare planlı olan oda 11 metre çapında oldukça büyük bir kubbe ile örtülüdür. Kubbeden aşağıya sarkan top, hükümdarın mekanlarından birinde olunduğunu sembolize eder. Girişin sağ tarafındaki köşelerde oymalı ve altın yaldızla süslemeli ahşap oturma şirvanları vardır. İki şirvanın ortasında büyük bir ocak yer alır. Çini süslemeleriyle kaplı derin pencerelerin odaya kattığı aydınlık, zamanla çevresine yapılan yeni has odalar sebebiyle azalmıştır. Bu pencerelerin iki yanında mermer kemercikli üçlü nişler odaya ayrı bir güzellik katmıştır. 3. Murat Has Odası iki katlıdır. Aynı çatı altında hem yazlık hem de kışlık köşklerin olmasıyla da sarayda başka bir örneği olmayan bir mekandır. Alttaki yazlık Serdap Köşkü havuzludur. Hükümdarın yazları kullandığı bu mekanda ortada bir süs havuzu bulunur. Havuzun ortasında yer alan şadırvan, Kara Ağalar Dairesi'ndeki şadırvanlı sofadan bir restorasyon sırasında getirilmiş ve burada kalmıştır. Bu havuzun süt banyosu için kullanıldığı gibi harem hakkındaki uydurmalar çok yaygın olmakla birlikte kimse böyle bir havuzun kaç ton sütle doldurulabileceğini düşünmemektedir. Bu havuzda padişahların sandal sefası yaptığını iddia etmek ise ciddiye alınacak bir durum değildir. Çok ilginç olmasa da suyun bulunduğu ortamın diğer ortamlara göre daha serin olacağından yazlık bir mekana havuz yapıldığını düşünmek yeterlidir. Mabeyn taşlığından buraya inilen basamaklar 17. yüzyılda yapılan çifte kasırların altında kaldığı için dehliz içine alınmıştır. Haremin zifiri karanlık ve gizemli bir odası halini almıştır. Çifte kasırlar. 3. Murat Has Odası'nın yan tarafında bulunan çifte kasırlar, adından da anlaşılacağı gibi birbiri içinden geçilen iki mekandan müteşekkildir. Bu mekanların ilki Kubbeli Kasır veya Sultan Osman Kasrı, ikincisi ise 4. Mehmet Kasrı olarak bilinir. Ayrıca ilkine Şehzade, ikincisine Veliaht Dairesi de denilir. Kasırlar zamanla ihtiyaç nispetinde ahşap bölmelerle bölünerek yeni odalar teşkil edilmiştir. Daha sonra yapılan yenilenmelerde bu bölümler kaldırılarak yapının ilk haline ulaşılmaya çalışılmıştır. Sultan Osman Kasrı'nda çini motiflerinin arasında muhteşem bir ocak bulunur. İki tarafında kanatları sedef ve bağ kakmalı gömme dolapların bulunduğu ocağın üst sol tarafında çini panolar ve mavi zemin üzerinde besmele ile başlayan bir yazı kuşağı yer alır ki bu yazı kuşağında Kaside-i Bürde'den beyitler bulunur. 17. yüzyılda sarayda moda haline gelen pencere içinde çeşmeler yapılması burada da görülür. Pencere içlerindeki şirin çeşmeler ve muslukların önlerindeki kurnalarla mekanda su sesinin oluşmasına çalışılmıştır. Kubbede kalem işi süslemelerin bulunduğu bilinmekte ve yapılan restorasyonlarda ilk süslemeler gibi süslemeler yapılarak kubbeye orijinal görünüm verilmeye çalışılmıştır. 4. Mehmet Kasrı kubbesiz, düz tavanlıdır. Buraya 3. Murat Has odasındaki bir pencerenin kapıya dönüştürülmesiyle girilebilmektedir. Diğer kasırdan farklı olarak 4. Mehmet Kasrı'nda süsleme malzemesi olarak çini yerine altın yaldızlı kalem işi tezyinata ağırlık verilmiştir. Burası da kubbeli kasır gibi pencere içine yerleştirilmiş çeşmelere sahiptir. Kapı kitabelerinde ayetler bulunur. Ana mekan kare planlı olup etrafı işlemeli bir kubbeyle örtülüdür. Bütün duvarlar panolar halinde çiçek figürlü renkli çinilerle kaplıdır. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Erkan Radyo'da İbn Haldun Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.